Merhaba, bugünkü derin dalışımıza hoş geldiniz. Bugün masamızda Mehmet Edip Ören'in epey konuşulan bir yazısı var. Türkiye Satranç Tahtası.
Evet, merhaba.
Yazar Türkiye'nin hem bugününü hem de geleceğini yorumlamak için bayağı güçlü bir satranç metaforu kullanıyor. Özellikle de bu hani günü kurtarma siyasetini eleştiriyor.
Aynen öyle. Kısa vadeli düşünmeye karşı uzun vadeli hamlelerin altını çiziyor. Sabah ola hayrola mantığına karşı çıkıyor yani.
Evet.
Bizim de bu dalıştaki amacımız işte bu tek kaynaktaki iddiaları ki bunlar bölünme planları, demografik değişimler, siyasi manevralar gibi oldukça keskin şeyler sizin için biraz açmak, çözümlemek. Ama baştan söyleyelim yani burada duyacaklarınız tamamen yazarın kendi görüşleri, kendi iddiaları biz sadece aktarıyoruz.
O diyor yazar. Gelin biraz daha yakından bakalım. Bu satranç benzetmesiyle başlayalım istersen. Neyi eleştiriyor tam olarak?
Şey, yazar için siyaset gerçekten bir satranç oyunu gibi. Yani her hamlenin, işte atın L çizmesi, filin çapraz gitmesi gibi her adımın sonucunu düşünmek lazım diyor.
Uzun vadeli yani.
Kesinlikle. Ama Türkiye'deki mevcut yaklaşımın genelde anlık sorunlara, hani günü kurtarmaya odaklandığını söylüyor. Üç hamle, beş hamle ötesini göremezseniz mat olursunuz diyor. Bu da tabii uzun vadede ülke için ciddi bir risk, bir kayıp demek.
Anladım. Peki metindeki en belki de çarpıcı iddia şu, Türkiye'nin üçe bölünmesi planı. Bu konuda ne diyor yazar? ABD'nin rolü, haritalar, SEVR göndermesi falan.
Evet, o kısım bayağı iddialı. Yazar ABD destekli olduğunu öne sürdüğü bir planla Türkiye'nin üçe ayrılmak istendiğini iddia ediyor. Bir Kürt bölgesi, bir Arap bölgesi ve Türklere kalan bir bölge.
Üçe bölünme yani.
Aynen. Suriye'deki durumu, oradaki Kürtlere vaat edilen toprakları falan da bu planla ilişkilendiriyor. Hatta daha da ileri gidip bölgedeki Arapların yerinden edilip Hatay merkezli bir Arap bölgesi kurulabileceğini ima ediyor.
Vay canına.
Ve bunu da ufak tefek değişikliklerle Sevr'e benzetiyor. Yani o malum Birinci Dünya Savaşı sonrası anlaşmaya bir gönderme var. Tekrar edelim. Bunlar yazarın kendi yorumları, doğrulanmamış iddialar tabii ki.
Tabii tabii. Peki bu son zamanlarda artan Türk-Kürt-Arap vurgusu var ya, yazar buna neden şüpheyle yaklaşıyor? Bunu hangi ihanet projeleriyle bağlıyor? Lozan meselesi, Suriyeliler.
Yazara göre işte bu vurgu asıl bölünme planlarını yani kendi iddia ettiği o planları gizlemek için bir tür kamuflaj. Hani bazı Kürt avukatların Lozan'a karşı dava açma girişimleri olmuş ya da işte tarih anlatısında bazı değişiklikler falan bunları hep bu çerçevede görüyor. Yaklaşık 10 milyon Suriyeli sığınmacının varlığını da şöyle yorumluyor. Hani Kürtlere verileceği iddia edilen bölgelerden çıkarılacak Araplar için yeni bir demografik alan yaratma çabası.
Yani bir tür yer değiştirme planı gibi mi?
Gibi, evet. Yani Türk-Kürt-Garap imajı beyinlere sokularak ihanet projelere örtbas edilecek diyor özetle.
Anladım. Peki bunun iç siyasete yansıması nasıl? Yazar diyor ki TBMM birdenbire kıymete bindi. İktidar neden şimdi tüm partilerle çözüm arıyor? Muhalefetin Zafer, İyi Parti, CHP durumu ne bu denklemde?
İşte orada da yazar herkesi suç ortağı yapma isteği var diyor. Hani daha önce muhalefet benzer önergeler vermiş, reddedilmiş ya. Şimdi iktidarın benzer şeyleri getirmesini buna bağlıyor.
İlginç bir bakış açısı.
Partilerin konumunu da bu plana göre yorumluyor. İşte Zafer Partisi mecliste değil, dışarıda. İyi Parti içeride ama plana karşı duruyor. CHP ise yazarın ifadesiyle tırnak içinde hümanist yaklaşımları nedeniyle katılmak zorunda kalıyor gibi bir analiz yapıyor.
Peki yazarın eleştirileri bazı isimlere karşı çok sertleşiyor. ERT anladığımız kadarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan kastediliyor ve Teneke Han gibi ifadeler var. Üç çocuk tavsiyesi, asgari ücret eleştirisi. Buradan nasıl bir demografik tehlikeye bağlıyor konuyu?
Evet, o kısımda dil oldukça sert. Yazar, üç çocuk tavsiyesini mevcut ekonomik gerçeklerle yani asgari ücretle geçinmenin zorluğuyla çelişkili buluyor. Ve diyor ki, yerli nüfusun doğum oranı düşerken Arap sığınmacıların üreme hızı çok yüksek %5-6 gibi rakamlar veriyor. Bunun da aslında Türkleri Anadolu'da azınlığa düşürme projesi olduğunu iddia ediyor.
Yani bilinçli bir politika olduğunu mu ima ediyor?
Aynen öyle. ve tüm bunların arkasındaki ana motivasyon olarak da kişisel çıkar ve zenginleşmeyi gösteriyor. Hani Kalı Lines kalınlığı çok fazla artmış gibi bir ifade kullanıyor. Ve bu durumun, yani bu zenginleşmenin, birileri tarafından bilindiğini, belki de bir tehdit unsuru olarak kullanıldığını ima ediyor.
Oldukça ağır iddialar gerçekten. Peki, yavaş yavaş toparlayalım. Mehmet Edip Ören'in bu Türkiye Satranç Tahtası yazısından sizin için derlediğimiz bu derinlemesine incelemenin sonuna geldik. Anladığım kadarıyla yazarın temel uyarısı şu: Türkiye, kısa vadeli hamleler, iddia edilen dış planlar ve demografik değişimlerle çok kritik bir süreçte.
Evet, özetle bu. Oldukça karamsar bir tablo çiziyor ve uyarıyor. Bu inceleme, dediğim gibi, tek bir kaynağın perspektifinden Türkiye'nin durumuna dair oldukça net ve güçlü iddialar içeren bir bakış açısı sundu size.
Hı hı.
Yani bu tür analizler, ister katılırız ister katılmayalım, ama siyasi söylemleri, uzun vadeli strateji iddialarını ve bunların olası sonuçlarını nasıl okumamız gerektiği konusunda önemli sorular sorduruyor insana.
Kesinlikle. Yazar okuyucuyu satranç tahtasındaki anlık hamlelerden ziyade birkaç hamle sonrasını düşünmeye çağırıyor. Bizim de size bırakacağımız son düşünce sorusu belki de şu olabilir: yazarın bu yorumlarına, bu senaryolarına katılsanız da katılmasanız da bugünün siyasi manzarası, ittifakları, duyduğumuz söylemler ve inkar edilemez demografik gerçekler, acaba biz farkında olmasak bile geleceğin Türkiye'si için nasıl bir oyun sonu hazırlıyor olabilir?